Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 58. Ayrım. Saatlerce konuştular. Onun dehasının soğuk ve kötü niyetli olduğunu bildiği halde yine de büyüleyici ve ayartıcı buluyordu. Fiziksel ve entelektüel açıdan enerji yüklendiğini hissetmekteydi. Sonunda sinir bozucu bir şekilde boşaltma ihtiyacı duydu ama daha ağzını açamadan Eos, "Senin için hazırlanan bir bölüm var," dedi. Kapıdan çıkınca sağa dön ve koridorun sonuna kadar git. Eos'un tarif ettiği oda büyük ve görkemliydi ama Taita'nın zihni pırıl pırıl olduğu için etrafındakileri fark edemedi. Hiçbir yorgunluk hissetmiyordu. Küçük bir bölmede altına tuvalet kovası konmuş süslü bir tabure bulup kendini rahatlattı. Köşede kristale oyulmuş bir bideye sıcak kokulu sular akıyordu. Yıkanıp temizlenince hemen yeşil salona döndü. Eos'un hala orada olduğunu umuyordu. Artık çatıdan inen bacalardan güneş ışığı yansımıyordu. Hava kararmış ama duvarlardaki kristal kayalar sıcak bir ışık yaymaya başlamıştı. Eos hala bıraktığı yerde oturuyordu. Taita da karşısına yerleşti ve Eos, "Burada senin için yiyecek içecek bir şeyler var," dedi. O güzelim eliyle Taita'nın yanındaki fil dişi sehpayı gösteriyordu. O yokken gümüş tabaklar ve bir gümüş kadeh getirilip bırakılmıştı. Taita açlık hissetmiyordu ama meyveler ve şerbet iştah açıcı görünüyordu. Çabucak bir şeyler atıştırdı ve hevesle sohbetlerine döndü. "Ebedi yaşamdan çok rahatça söz ediyorsun." "Bu firavunundan kölesine bütün insanların düşü," dedi Eos. "Hayali bir cennette ebediyen yaşamanın hasretini çekiyorlar. Ben doğmadan önce yaşamış eski insanlar bile mağaralarının duvarlarına bu hasreti gösteren resimler çizmiş." "Peki bunu gerçekleştirmek mümkün mü?" diye sordu Taita. "Karşında bunun canlı bir kanıtı olarak oturuyorum." "Kaç yaşındasın Eos?" "Firavun Keops Giza'daki büyük piramidi dikerken ben çoktan yaşlanmıştım." "Bu nasıl mümkün olabiliyor?" "Fontu duymuş muydun?" Taita, "Eski çağlardan günümüze kadar gelen bir efsane," diye cevap verdi. "Font bir efsane değil Taita. Font var." "Peki nedir? Nerede bulunur?" "Bütün hayatın mavi nehri, evrenimizi yöneten asıl güç." "Gerçekten bir nehir veya kaynak mı? Ve niye mavi? Bana tanımlayabilir misin onu?" Tenmas dilinde bile onun gücünü ve güzelliğini anlatacak kelimeler yok. "İkimiz bir olunca seni ona götüreceğim. Mavide yan yana yıkanacağız ve gençliğin bütün ihtişamıyla çıkacaksın ondan." "Nerede peki? Gökte mi, yerde mi?" "Yer değiştiriyor. Denizler değişip, dağlar yükselip inince, Font da onlarla birlikte hareket ediyor." "Şimdi nerede?" "Oturduğumuz yere fazla uzak değil," dedi Eos. "Ama sabırlı ol. Zamanı gelince seni ona götüreceğim." Yalan söylüyordu. Tabii ki yalandı sözleri. O yalanın kendisiydi. Font var olsa bile Taita onun başka hiç kimseyi ona götürmeyeceğini biliyordu. Ama yine de bu sahte vaat onu cezbediyordu. Eos yumuşak bir sesle, "Benden hala kuşkulandığını görüyorum," dedi. "Sana iyi niyetimi göstermek için yanına birini almama izin vereceğim Font'a giderken. Çok sevdiğim birini. Böyle biri var mı?" Fen. Taita düşüncelerini o kadar hızla maskeledi ki Eos bile okuyamadı. Eos ona bir tuzak kurmuştu ve Taita neredeyse tuzağa düşüyordu. "Böyle biri yok," diye cevap verdi. "Bir kez sana baktığımda vahşi doğada bir göletin kıyısında oturuyordun. Yanında bir çocuk görmüştüm. Sarı saçlı, güzel bir çocuk." Taita, "Aa evet," dedi. "Adını bile hatırlamıyorum. Şu senin karıncalarından biriydi. Sadece o gün için yanımda getirdiğim biri." "Onu da Font'a götürmek istemez misin?" "Niye götüreyim ki?" Eos bir şey demedi ama Taita şakaklarında yine o peri parmağı gibi dokunuşları hissediyordu. Eos'un sözlerine inandığını ve zihnine girmeye ve düşüncelerini çalmaya çalıştığını biliyordu. Psişik bir çabayla kadının girişini engelledi ve o da anında geri çekildi. Yoruldun Tayita. Bir süre uyumalısın. Tayita hiç yorulmadım diye cevap verdi ve bu doğruydu. Kendini canlı ve zinde hissediyordu. Konuşacağımız o kadar çok şey var ki, uzun bir yarışa yeni başlayan atletler gibiyiz. Adımlarımızı yavaşlatmalıyız. Ne de olsa kaderimizde sonsuza kadar yoldaş olmak var. Acele etmeye gerek yok. Zaman bizim oyuncağımız, düşmanımız değil. Eos yerinden kalktı ve tek kelime daha etmeden, Tayita'nın daha önce fark etmediği siyah duvardaki kapıdan süzülüp gitti. Kendini yorgun hissetmemesine rağmen odasındaki ipek yatağa uzanır uzanmaz derin bir uykuya daldı. Uyandığında tavandan gelen gün ışığı içeride oynaşmaktaydı. Kendini harika bir şekilde diri hissetti. Kirli giysileri yok olmuş, onların yerine deri pelerinin yanına temiz bir tunikle bir çift yeni sandalet bırakılmıştı. Başının yanında bulunan fil dişi sehpada da yiyecek bir şeyler vardı. Tayita yıkandı, kahvaltısını edip giyindi. Eos'un yolladığı tunik tenini okşayan yumuşacık bir kumaştan yapılmıştı. Sandaletler ise doğmamış keçi derisindendi ve altın varaklarla süslüydü. Tam ayağına göreydiler. Eos'un büyük salonuna gidince içeride kimsecikler olmadığını gördü. Sadece havada onun kokusu vardı. Bir önceki gece kadının girdiği kapıya gitti. Önünde uzanan uzun geçit onu gün ışığına çıkardı. Gözleri ışığa alışınca bulut bahçeleri kadar büyük olmayan ama ondan çok daha güzel başka bir kraterle karşılaştı. Hayatında bu kadar süslü ormanlar ve orkideler görmemişti. Tam önünde uzanan çimlerde, ortasında içine gürül gürül parlak bir su akan şadırvanıyla küçük mermer bir pavyon vardı. Su berrak olduğu halde şadırvanın havuzunda biriken suyun yüzeyi kehribar gibi kara ve parlaktı. Eos pavyondaki mermer bankta oturuyordu. Başı açıktı ama yüzü öbür tarafa dönük olduğu için Tayita sadece saçını görebiliyordu. Sessizce kadına doğru ilerledi. Onu habersiz yakalayıp yüzüne bir göz atmayı düşünüyordu. Saçı beline kadar dalga dalga iniyordu. Havuzdaki su kadar karaydı ama parıltısı kelimelerle anlatılacak gibi değildi. Tayita yaklaştıkça buklelerinin arasında değerli yakutlara benzer kızıl ışıltıların oynaştığını gördü. Dokunmak üzere elini uzattı ama o arada Eos örtüyü başını örtüp Tayita'nın yüzünü bir nebze bile görmesine izin vermedi. Sonra ona döndü. "Gel, ait olduğun yere, yani yanıma otur." Tayita bir süre sessizce oturdu. Kızmış ve hüsrana uğramıştı. Eos'un yüzünü görmeye hasretti. Kadın, onun ruh halini anlamış gibiydi ve elini omzuna koydu. Dokunuşu Tayita'yı heyecanlandırmıştı ama kendini tuttu ve "Fiziksel görünüm üzerine epeyce konuştuk Eos," dedi. "Acaba bir kusurun mu var? Görüntünden utanıyor musun?" Tıpkı onun kendisine yaptığı gibi kadını kışkırtmaya çalışıyordu. Ama cevap verirken Eos'un sesi tatlı ve sakindi. "Ben kadın veya erkek, yeryüzüne gelmiş en güzel insanım." "O zaman güzelliğini niye saklıyorsun?" "Çünkü gözleri kör edebilir ve ona bakan erkekleri baştan çıkartabilir." "Bu övünmeye inanmalı mıyım?" "Bu övünmek değil Tayita, gerçeğin ta kendisi." "Güzelliğini bana hiç göstermeyecek misin?" "Hazır olunca güzelliğime bakabileceksin. Sonuçlarını anladığın ve onları kabul etmeye hazır olduğun zaman." Eli hala Tayita'nın kolundaydı. "Görmüyor musun? En hafif dokunuşum bile seni huzursuz ediyor. Kalbinin atışını parmaklarımın ucunda hissedebiliyorum." Elini çekip Tayita'yı bir duygu karmaşası içinde bıraktı. Duygularını tekrar kontrol altına alabilmesi için aradan zaman geçmesi gerekti. "Başka şeylerden söz edelim. Bana soracak pek çok sorun var ve ben de sana doğru cevaplar vermeye söz verdim." Bu daveti kabul eden Tayita'nın sesi biraz boğuk çıkarmış gibiydi. "Nil'in kaynağına engeller koydun. Bunu yaparken amacın neydi?" "İki amacım vardı. Biri seni buraya getirtmek için bir çağrıda bulunmaktı. Buna direnemedin ve işte yanımda oturuyorsun. Tayita bunu derin derin düşünüp, "Öteki neydi peki?" diye sordu. "Sana bir hediye hazırlıyorum."
"Hediye mi?"
"Bir nişan hediyesi. Ruh ve ten olarak birleşince sana Mısır'ın iki krallığını vereceğim."
"Savaştıktan sonra mı?
Bu ne kadar sapkın ve zalimce bir hediye böyle. Çifte tacı sen takıp da Mısır tahtına ikimiz yan yana oturunca Nil'i serbest bırakacağım ve suları yine krallığımıza akacak. Yani pek çok krallığımızdan ilkine. O arada sadece insan denen karıncalar mı acı çekecek? Daha şimdiden bütün yaratıkların lordu gibi düşünmeye ve davranmaya başladın ki, yakında böyle olacaksın zaten. Bulut bahçelerindeki mağarada sana göstermiştim. Bütün ulusların hakimiyeti, ebedi yaşam, gençlik, güzellik, bilgelik ve tüm çağların bilgisi, yani elmas dağı.
Ödüllerin en büyüğü," dedi Tayita.
"Gerçekten.
Tamamen senin olacak."
"Buna orantılı bir şey istemeden önermeni hala kuşkuyla karşılıyorum ama."
"Aa, bunu söylemiştim.
Teklifime karşılık ebedi aşkını ve sadakatini istiyorum senden.
Bunca zamandır yalnız yaşamışsın. Niye şimdi birini istiyorsun?"
"Ölümsüzlük sıkıntısına yakalandım. Bu mucizeleri paylaşacak biri olmayınca yaşam çok sıkıcı geliyor."
"Benden istediğin sadece bu mu? O muhteşem zekandan bir parça tattım. Eğer güzelliğin de bununla eşdeğerse ödeyeceğim bu bedel çok önemsiz görünüyor."
Kadın yalanları gerçek gibi sunuyordu. Tayita da inanmış gibi yapıyordu. Karşılıklı dizilmiş iki ordunun komutanları gibiydiler. Bu, savaştan önceki çekişme ve manevra dönemiydi. Tayita kendisinden çok Mısır ve Fen için korkuyordu. Bu ikisi onun sevgilileriydi ve her ikisi de ölümcül bir tehlike içindeydi. Sonraki günleri o havuzun başında, gecelerin çoğunu da Eos'un yeşil salonunda geçirdiler. Eos ruhunu kapalı tutsa da görünümünü Tayita'ya yavaş yavaş açıyordu. Konuşmaları da günden güne daha ilginçleşmekteydi. Ara sıra gümüş tepsiden bir lokma meyve almak için uzanıyor ve ön kolunun ortaya çıkmasına izin veriyordu. Veya fil dişi kanepesinde pozisyon değiştirirken eteğinin dizine kadar açılmasını sağlıyordu. Baldırının biçimi muhteşemdi. Tayita onun bu güzelliklerine alışmış olmalıydı ama alışamamıştı. Bütün bedeninin ortaya çıkacağı anı korkuyla bekliyordu. Onun cazibesine direnebileceğinden emin değildi. Günler ve geceler korkutucu bir hızla akıp geçmekteydi. Aralarında şehevi ve astral yolculuklar oluşuyor, neredeyse dayanamayacakları bir hale geliyordu. Bir noktanın altını çizmek istediğinde kadın ona dokunuyor, sonra elini geri çekiyordu. Bir keresinde elini kendi göğsüne koymuş ve Tayita göğüslerinin sıcak esnekliğini hissedince kasıklarında oluşan sancı yüzünden inlememek için bütün gücünü kullanmak zorunda kalmıştı. Kokusu asla değişmiyordu. Daima zambak kokuyordu. Ama giysilerini sabah akşam değiştirmekteydi. Uzun ve bol şeyler giyiyor, yumuşacık kumaşların altındaki girintiler çok az belli oluyordu. Bazen sakin, bazen huzursuzdu. Öyle zamanlarda insan eti yiyen dişi bir kaplan zarafetiyle Tayita'nın kanepesinin etrafında tur atıyordu. Bir keresinde Tayita'nın önünde diz çökmüş ve konuşmaya devam ederken elini tuniğinin üstünden utanmazca Tayita'nın kasığına götürmüştü. Parmakları erkekliğinin dibine gelince durup onun kabardığını hissederek geri çekilmişti. Bazen de yine siyahlara bürünüyor ve kendini tamamen gizleyip ayak parmağının ucunu bile göstermiyordu. Bir sabah onun yeşil salonundaydılar ve Eos'un üstünde yarı saydam beyaz bir ipekli vardı. Daha önce hiç beyaz giymemişti. Sohbetin ortasında aniden küçük çıplak ayaklarına basıp kalktı ve gelip Tayita'nın önünde durdu. Büründüğü beyaz örtü etrafında bir bulut gibiydi. Teninin pembe ve fil dişi tonları
Giysisine ışık vurdukça kumaşın altından parlıyordu. Görüntüsü tüy gibi narindi. Karnı bir tazınınki gibi düz ve pürüzsüzdü. Altında gizemli bir üçgenin gölgesi görünüyordu. Göğüsleri çilek rengi haleleri olan fil dişi küreler gibiydi. "Kendimi sana göstermemi sahiden istiyor musun lordum?" diye sordu. Tayita o kadar şaşırmıştı ki hemen cevap veremedi. "Bütün ömrüm boyunca bu anı beklemişim gibi geliyor," dedi. "Bana tümüyle sahip olmanı istiyorum. Senden hiçbir şeyi sakınmayacağım. Sana hiç koşul ileri sürmeyeceğim. Karşılığında sevginden başka bir şey istemiyorum." İpekli kumaşı sıvayıp kollarını uzattı. Kolları ince, yuvarlak, katlı ve sıkıydı. O zarif parmaklarıyla örtüsün ucunu tutup yavaşça yüzünü açmaya başladı. Çenesine kadar gelince durdu. Boynu uzun ve zarifti. "Yüzüme bakmak istediğinden iyice emin ol. Sonuçları konusunda seni uyardım. Güzelliğim ona bakan herkesi kendine esir etti. Sen dayanabilecek misin?" Tayita, "Beni mahvetse bile dayanmak zorundayım," diye fısıldadı. Bunun savaşın kader anı olacağını biliyordu. Eos, "Bak o zaman," dedi ve insanı çıldırtan bir yavaşlıkla örtüyü kaldırmaya başladı. Çenesi yuvarlak ve gamzeliydi. Dolgun ve kavisli dudakları olgun kirazların rengindeydi. Dudaklarını yaladı. Dili sivrileşti ve ucu esneyen bir kedi yavrusununki gibi büküldü. Dudaklarında parlak iz bırakıp tekrar küçük, ışıltılı dişlerinin arasına çekildi. Elmacık kemikleri çıkık, alnı geniş ve derindi. Yay gibi kaşları gözlerine mükemmel birer çerçeve oluyor ve koyu mücevher gibi gözleri parıltılarıyla odayı aydınlatıyordu. Tayita'nın ruhuna bakıyor gibiydiler. Kadının yüzünün her bir parçası mükemmeldi. Bütün olarak alındığında ise kıyas kabul etmez bir güzellikteydi. Örtüyü yeşil malakit taşları atarken, "Seni memnun ettin mi lordum?" diye sordu. Kızıl pırıltıları olan saçları samur bir kürk gibi omuzlarından dökülüyordu. Dalga dalga beline kadar iniyor ve sanki kendi canı varmış gibi titreşiyordu. "Bana cevap vermedin," dedi. "Hoşuna gitmedin mi?" Tayita titrek bir sesle, "Zihnim güzelliğini kavramakta aciz kalıyor," dedi. "Bu güzelliğin onda biri bile kelimelerle ifade edilemez. Bu yüze bakınca bir erkeğin büyük bir orman yangınında yanar gibi nasıl yanıp kül olduğunu anlayabiliyorum. Beni dehşete düşürüyor ama ona karşı koyamıyorum." Kadın ona biraz daha sokuldu ve Tayita'yı zambak kokuları kuşattı. Sonra başında dikilip Tayita yüzünü onun yüzüne doğru kaldırana kadar bekledi. Yavaş yavaş eğildi. Ilık ve yumuşak dudaklarını Tayita'nınkilere bastırdı. Kıvrık kedi dili ağzının derinliklerine kaydı. Kısacık bir an için Tayita'nın diline dolanıp öylece kaldı. Sonra geri çekildi. Ama kadının tadı muhteşem bir meyve gibi Tayita'nın ağzına dolmuştu. Eos, malakit taşlarda dönerek uzaklaştı. Saçları taşları süpürür gibiydi. Neredeyse ensesi poposuna değecek kadar arkaya doğru büküldü. O arada etekleri dalga dalga uçuşuyordu. Ayakları hızdan görünmeyecek şekilde dans ediyordu. Tayita'nın gözleri takip edemez olmuştu. Sonra durdular ve kadın parmak ucunda bir heykel gibi yükseldi. Sadece saçları dalgalanıyordu. 58. ayrımın sonu, sayfa 493, devamı 59. ayrımda.